Ayrım 9. Hava kurşun gibi ağır. Hıfzı Topuz. Sayfa 102. Soyadı Ram. Nazım'ın cezaevinde bulunduğu dönemde 1934 Haziran'ında soyadı yasası çıkarılmıştı. Bütün yurttaşların yıl sonuna kadar soyadı almaları gerekiyordu. Hikmet, Nazım'ın babasının adıydı. Nazım da yeni bir soyadı almak zorundaydı. Herkes Öztürk, Safkan, Yılmaz, Eğilmez, Türksoy, Kahraman gibi iddialı soyadları seçiyor. Nazım bundan hiç hoşlanmıyordu. Karar veremedi. Cezaevinden çıktıktan sonra da Nazım bu konuda kararsızdı. Bir şiirinde soyadı konusunda şöyle diyordu. Haset mezhep, kan soy sop işinde yoğum. Çünkü ne soyu sicili bir bulduğum ne de tecrübelik tavşan. Nazım piraye ile soyadı konusunda anlaşamıyordu. Bir gün, sen istiyorsan git kendine bir soyadı al. Ben de gerekirse onu kullanırım, dedi. İleride ayrılırlarsa soyadı pirayede kalacaktı. Birlikte bir soyadı düşünmeye başladılar. Piraye ne bulsa Nazım gülüyordu. Sonunda anlamsız bir soyadı almaya karar verdiler. Piraye Ran soyadını önerdi. Nazım da bunun bazı fiillerinin sonuna eklenebileceğini anımsattı. Örneğin başaran, kurtaran, saldıran, koşturan. Bunu çok güldüler. İsteyen kendine göre yorumlasın dediler. Ertesi günde nüfus idaresine başvurup Ran'ı nüfuslarına işlettiler. Bazılarının uydurduğu gibi Ran hiç de narın tersten okunuşu değildi. Nazım isteseydi narı pekala soyadı olarak alabilirdi. Yıllar sonra Mehmet Fuat annesine Ran'ın ne anlama geldiğini sorduğu zaman piraye hiçbir anlamı yok ben aldım onu diyecektir. Mehmet de Ran tersten okununca nar oluyormuş. Nar da kırmızıymış. Kırmızı da kızıl demekmiş. Ran sözcüğü komünistin kısaltılmasıymış deyince piraye neler düşünüyorlar nelerle uğraşıyorlar der. Nazım 1935 yılına yeni umutlarla girdi. Şiirleri çok okunuyor, oyunları seviliyor ve gençler arasında çok tutuluyordu. Mutlu bir evlilik yapmıştı. Aile yaşamı düzenliydi, iyi bir çevresi vardı. İçkiyi hiç abartmadan ölçülü içiyor ve eğlenmesini biliyordu. Kavgadan vazgeçmemiş ama kimseye de ödün vermemişti. Parti içindeki tartışmaların ve kavgaların dışında kalmaya çalışıyordu. Elbette kendisini kıskananlar, hiç sevmeyenler de vardı ama o bunlara boş veriyor ve doğru bildiği yolda dimdik ilerliyordu. Yeniden Semiha. Nazım özgürlüğe kavuştuktan kısa bir süre sonra bir yaz günü Kadıköy'den köprüye giden vapurda Semiha ile karşılaşınca birdenbire heyecanlandı. Cezaevinden çıktıktan sonra yoğun işlere dalmış ve bir türlü Semiha'yı arayacak zaman bulamamıştı. Semiha o gün yazdaki hisleri içinde çok zarif ve çekiciydi. Üstelik de Nazım'a aşıktı. Büyük bir özlemle kucaklaştılar. Nazım gibi yakışıklı bir genç ile Semiha gibi zarif ve güzel bir kızın kucaklaşması yolcuların dikkatini çekmiş ve herkes bunlar birbirine ne kadar yakışıyorlar diye fısıldaşmıştı. Vapur köprüye gelene kadar tatlı tatlı sohbet ettiler. Birbirlerinden hiç ayrılmak istemiyor gibiydiler. Tam ayrılacakları sırada Nazım, Semiha seni kaybetmek istemiyorum dedi. Görüşelim ama nasıl? Nasıl olacak? En kısa zamanda siz bana gelirsiniz. Sizi babamla ve annemle de tanıştırmak isterim. İkisi de zaten sizi çok beğenirler. Tanıyınca çok sevecekler. Benim için bundan daha sevindirici bir davet olamaz. Söz veriyorum, geleceğim. Semiha ona adresini verdi. Bir gün kararlaştırdılar ve tatlı yarınların umuduyla ayrıldılar. Semiha Nazım'ın aklından hiç çıkmıyordu. Ama bir yanda Piraye, bir yanda Semiha bu durum karşısında sıkıntılı bir ikilem yaşıyordu. Aradan 2 gün geçti. Söz verdikleri gün ve saatte Nazım kırmızı güllerden bir demet yaptırdı. Semiha'nın evine gitti. Annesi ve babası evde değillerdi. Nazım da, Semiha da büyük bir istek içindeydi. Nazım büfenin önünde duran bir sandalyede oturuyordu. Semiha az sonra büfeden çay bardaklarını almak için onu yerinden kaldırdı. Nazım ayağa kalkar kalkmaz Semiha'ya sımsıkı sarıldı. Genç kız Nazım'ın kollarında kala kaldı, çırpındı. Bu çok heyecanlı bir andı. Semiha'nın büyük annesi içerideki odadaydı. Semiha yakalanmaktan korkarak Nazım'ın kollarından kurtuldu. Oysa Nazım o sırada aralarındaki ilişkiyi daha ileri götürmek istiyordu. Semiha buna izin vermedi. Bu istemediği bir şey değildi ama o güne kadar hiçbir erkekle cinsel ilişkide bulunmamış olması davranışlarına sınır getiriyordu. Aradan birkaç gün geçti. Semiha 4 Mart 1936 akşamı babası ve ablası ile birlikte halk operetine gitmişti. Gece eve döndüler. Semiha soyunup yattı. Tam o sırada kapı hızla çalındı. Kim o? Ben Nazım. Semiha hemen kapıyı açtı. Nazım onu çıkarmaya geldiğini söyleyince Semiha hemen giyindi. Babası bu işten hiç hoşlanmadı ama kızına engel olamayacağını biliyordu. Birlikte evden çıktılar. Tepe başında bir otomobile bindiler. Nazım, Semiha'ya kürküyle yüzünü örtmesini söyledi. O da paltosunun yakasını kaldırdı. Araba Cihangir'de bir apartmanın önünde durdu. Semiha nereye gittiğini bilmiyordu ama onun evine gitmeyi ne kadar çok isterdi. İçi özlemle yanıyordu. Hiç olmayacağını sandığı bir şey oluyordu. İçeri girdiler. Asansörle en üst kata çıktılar. Asansörden sonra merdivene bir kat daha çıkmaları gerekiyordu. Nazım merdiven başında Semiha'yı kucakladı. Genç kızın kalbi güm güm atıyordu. İlk kez sevgilisiyle bilmediği bir apartmanda baş başa kalacaklardı. Gece kim bilir ne sürprizlere gebeydi. Semiha karanlıkta merdivenleri tırmanırken bunları düşünüyordu. Nazım anahtarla kapıyı açtı, ışığı yaktı, içeri girdiler. Dar bir koridordan geçip zevkle süslenmiş bir odaya geçtiler. Duvarda resimler vardı. Yazı masasının üstünde de sakallı bir adamın fotoğrafı duruyordu. Nazım sordu. Semiha kim bu adam?
Bilmem ki.
Karl Marx. Ya hiç görmemiştim. Yazı masasının üstünde Nazım'ın da bir portresi vardı. Semiha onu hiç beğenmedi. Sen dünya güzelisin dedi. Bu fotoğraf sana hiç benzemiyor. Semiha Nazım'ı tavlamayı aklına koymuştu bir kez. Cihangir'de Nazım'la geçirecekleri ilk gece bunun ilk basamağı olacaktı. Seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Söyle. Nazım'ın yanıtı gibi geliyor bana oldu. Bana başka aşkından bahsetmiştin. Yalan söyledim. Dünyada aşk çoktur. Belki ben de 15 sene sonra seni gibi düşüneceğim. Evet, işte bu doğru. Semiha gözyaşlarını tutamayarak, ya demek hepsi yalan. Beni aldattın dedi. Nazım ona sımsıkı sarıldı. Semiha, Semiha dedi, böyle konuşma. Artık aralarında her alanda bağ kurulmuş gibiydi. Semiha her şeye karşın çok mutluydu. Kendini deli gibi sevdiği bir erkeğin kollarını bırakmaktan sonsuz bir zevk duyuyordu. Ama bu ilişki nereye doğru gidecekti? Semiha her zaman davranışını sınırlayan bir şeylerin varlığını seziyordu. Nazım da bunu anlamıyor değildi. Sonunda bir gün sevgilisine, Semiha dedi, seni çok seviyorum ama ben evliyim biliyorsun. Semiha büyük bir düş kırıklığı içindeydi ama bunu belli etmek istemedi. Olsun dedi, hiç önemi yok. Ben de seni seviyorum, mutluyuz. Nazım yeni ilişkisinin yarattığı coşku içinde bu bir rüyadır adlı operet yazdı. Müzikleri Ferdi Stadler hazırladı, orkestrayı Ferit Alnağ yönetti, oyunu Muhsin Ertuğrul sahneye koydu, başrolü Semiha oynadı ve operet büyük bir başarı elde etti. Nazım ile Semiha'nın sık sık bir araya gelmeleri kolay olmuyordu. Sonunda tarla başında ayda 15 liraya bir Rum'un evini kiraladılar. Artık karı koca gibiydiler. Ne var ki Nazım'ın Piraye ile olan ilişkisi bu birlikteliği sık sık baltalıyordu. Semiha ise bütün iştenliğiyle, bütün varlığıyla Nazım'a tutulmuştu. 1935 yılının sonlarında Semiha'nın ufak bir operasyon geçirmesi gerekiyordu. Sevgilisinden büyük ilgi bekliyor ve onu bulamadığı zaman çok üzülüyordu. Öyle bir günde Nazım'a şu mektubu yazdı. ''Nazımcığım, seni bir kaprisi yüzünden çağırmıyorum. Ameliyata 3 gün kaldı. Bu 3 gün içinde kutsal vazifelerinin 1/3 kadar benim hayatıma önem verecek olursan sana minnettar kalacağım. Bu 3 gün içinde beni ihmal etmemelisin. Nazımcığım, seni fazla üzüyorum, beni affet. Ama ben de çok ıstırap çekiyorum. Vakit bulamazsan ameliyat gelecek haftaya kalsın. Beni affet canım. Üzülme, her şey yoluna girecektir. Semiha. Nazım ile Semiha arasındaki ilişki 1936 yılında hep aynı tempoyla devam ediyor ama Semiha zaman zaman büyük bir umutsuzluğa kapılıyordu. Aralık 1936'da anı defterine şunları yazdı. Bu akşam halk operetine gittim. Nazım dün akşam orasındaymış. Saatlerce konuşmuş. Çok müteessirim. Ağlamak istiyorum. Ağlamamak için kendimi zor zapt ediyorum. Bedbahtım. Her zamanki gibi. Günlüğün 16 Aralık tarihi sayfasında da şunlar okunuyordu. 8.30'da stüdyodaydım. Nazım geldi. Bonjour dedi. Yüzüne bakamıyordum. Gözlerimin içine uzun ve manalı bakarak konuşuyordu. Benimle ilgiliydi. Ben de yeniden bir ilgi uyanmaya başladı. Niçin benimle ilgiliydi? Tramvay istasyonundayım. Otobüse atladı, kaçtı. Yaklaşıyor ve kaçıyor. Niçin yaklaşıyor, niçin kaçıyor? Bu da 22 Aralık tarihli günce. Bu sabah stüdyoya gittim. Ben ateşin yanında otururken geldi. Sevgiyle bakarak elimi sıktı. İlgisini gittikçe artırdı. Sandalyesini çekip yanıma oturdu, elimi tuttu, gözlerinin içine bakıyordu. Mütemadiyen sigarasını bana yaktırıyordu. Hatta kani, kıpçak farkına vardı. İnsan hayatta bir kişiyle mi yoksa birçok kişiyle mi ilgilenmeli diye sordu. Nazım da esasında bir sevgi olur ama eğlencelerin de olması hiç fena değil. fakat sevgi birdir diye yanıt verdi. Saat 12'de hadi gidelim dedi. Şaşırdım. Nişantaşı'ndan Taksim Bahçesi'ne kadar yürüyerek geldik. Yolda ona karşı samimi olmadığımdan şikayet etti. Bir şeye kırıldığını söyledi. Neye kırılırsanız kırılınız, benim yaptığım fedakarlıkların yanında sizin kırıldığınız şey sonsuz derecede sıfırdır dedim. Evet herhalde dedi, tramvaya bindik. Ne cesaretle benimle görünebiliyorsunuz diye sordum. Sizin korkunuz mu var, bir belanız mı var yoksa dedi. Benim yok fakat sizin var dedim. 24 Aralık tarihi sayfada şunlar okunuyordu. Akşam 6'da bana gelecek. Bugün hiçbir zaman görmediğim bir muhabbet ve yakınlık görüyorum. Yüzündeki hüzün ve yakın manadan beni sevdiğini, beni düşündüğünü belli ediyor. Çok mesudum. Belki hayatımda bir daha hiç bu kadar mesut olamayacağım. Aradan aylar geçti. Semiha, 18 Haziran'da üstünde keten tayyörü, başında şapkası, Fikret Mualla ile tünele doğru yürüyordu. Nazım onu uzaktan izliyordu. Tünelde yanına geldi. Çıkınca Karaköy'den bir sandala bindiler. Haliç'i geçerken Nazım keyifsizdi. Birkaç gün önce aldığı bir ilacın kendisini hasta ettiğini ve o yüzden midesini yıkandığını anlattı. İki gün sonra buluşmak için ayrıldılar. Semiha 22 Haziran'da saat 15'te buluşacakları yere gitti. Yarım saat bekledi. Nazım ortalarda yoktu. Bir dükkana girip telefon etti. Nazım, "Alo sen misin yavrucuğum? Ben sana yarın için söz vermiştim." dedi. "Sen akıllısın ama ben senden daha akıllıyım. Anladın mı Nazım? Hemen şimdi geleceksin. Bugün senin için İstanbul'a indim." "Olur. Yarım saat sonra oradayım." Bu ilişki böyle tatsız bir havada devam ediyordu. Gerçekten Nazım Piraye'den vazgeçmeyi düşünmüyordu. Piraye ise Nazım'a hiç güvenmiyordu. Ona şöyle diyordu. Sen çapkın bir erkeksin. Karşına güzel bir kız çıktığı zaman dayanamazsın, beni aldatırsın. Çok üzülürüm, çok mutsuz olurum. Nazım da şunları söylüyordu. Hayır Piraye, söz veriyorum, seni aldatmayacağım. Eğer bir gün şeytanı uyarsam sana bunu anlatacağım. Ama hiç öyle bir niyetim olmayacak, senden başkasına bakmayacağım. Piraye Nazım'a inanmak istiyordu. Nazım verdiği sözü uyarak Piraye'yi hiç ihmal etmiyor, Semiha ile ilişkilerini sınırlı tutuyordu. Yalnız Semiha ile mi? Nazım her gün yeni biriyle karşılaşıyor ama şeytana uymamak için elinden geleni yapıyor, hiç kimseye aşırı ilgi göstermiyordu. Suat Derviş. İşte böyle bir havada Nazım'ın karşısına Suat Derviş çıktı. Nazım Suat'ı Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında, yani gençlik yıllarında tanımıştı. Suat Derviş, kimyager, doktor, Yanyalı Derviş Paşa'nın torunuydu. Babası da yine tıp fakültesi hocalarından Doktor İsmail Derviş'ti. Aileler arasında bir yakınlık vardı. Suat, ablası, başka arkadaşları ve Nazım hep birlikte kır gezileri çıkıyor ve çok eğleniyorlardı. Nazım o yıllarda Suat'a Gölgesi başlıklı bir şiir yazmıştı. Suat kendisini beğenenleri hiç yüz vermeden gülüp geçen biraz şımarık bir kızdı. Nazım bu kıza tutuldu ama o dönemdeki uğraşları içinde bu tutkusunu ön plana çıkarmıyordu. 1920 sonbaharında Nazım Suat için sadece bir aile dostuydu. Sevgili değildi. Nazım da onların evine rahatça gidip geliyordu. Bir gün yine onlara uğradığında Suat evde yoktu. Nazım salonda masa üzerinde kağıtları karıştırırken ilgisini çeken bir şiir buldu. Hezeyan. Bunu dostlarına göstermek için evdekilerden izin aldı ve şiiri Alemdar gazetesinde edebiyat sayfasını yapan yakın arkadaşı Yusuf Ziya'nın, Ortaç, masasının üzerine bıraktı. Yusuf Ziya şiiri yazanın kim olduğunu bilmiyor ve şairi erkek sanıyordu. Şiir hiç haberi olmadan yayınlanınca Suat fena içerledi ama gerçekte buna çok sevindi. Sonra da sürekli yazılar yazmaya başladı. Ertesi yıl Türkiye İdman Cemiyeti İttifakı'nın kurucularından Seyfi Cenap adında uzun boylu, atletik yapılı, güreş ve av meraklısı bir gençle evlendi. Ama bu evlilik başarılı olmadı, ayrıldılar. Sonra karşısına gazeteci Selami İzzet Sedes çıktı. Selami Bey'i Galatasaray'ı bitirmişti. Milli futbol takımında bek oynuyordu. Tanıştılar ve nişanlanmadan evlendiler ancak evlilikleri çok kısa sürdü ve ayrıldılar. Sonra da Suat Derviş, ünlü gazeteci Nizamettin Nazif ile evlendi. Bu evliliği 4 yıl sürecekti. 1935 sonlarında Nazım 7 Gün dergisinde çalıştığı sıralarda bir gün gençlik arkadaşı Suat'la karşılaştı. Onun adını bile unutmuştu. Suat o gün Nazım'a bütün kadınlar gibi aşırı bir ilgi gösterdi. Nazım böyle şeylere alışıktı. Karşısına çıkan yeni bir kadına ayıracak zamanı olmasa bile gördüğü ilgiden çok hoşlanıyordu. Bu yakınlığı geliştirecek sözler söylemekten de geri kalmıyordu. Böyle davranmak onun doğasında vardı. Suat Derviş'le bir süre sohbet ettikten sonra ''Bana müsaade'' dedi. ''Gitmek zorundayım.'' ''Aa ne güzel, ben de çıkıyorum, birlikte gideriz.'' Bağbali'den köprüye kadar yürüyüp Üsküdar vapuruna bindiler. Nazım durmadan tatlı tatlı anlatıyor ve arkadaşını büyülüyordu. Vapur Üsküdar iskelesine yanaşınca Nazım, ''Sen nereye gidiyorsun?'' diye soracak oldu. ''Sen nereye gidiyorsan ben de oraya.'' ''Nazım ne desin? Ben Altunizade'deki evime gidiyorum, sen de gel diyemez.'' diye. Suat dedi, ''Bak hava ne kadar güzel. Şubat ortasında böyle bir hava görülmüş şey değil. Haydi gel, Çamlıca sırtlarında bir tur atalım.'' Birlikte otobüse binip Çamlıca'ya gittiler. Saat 16 olmuştu. Hava biraz serin ama güneşliydi. Başladılar Çamlıca tepesine tırmanmaya. Bir gün önce yağan kar erimiş ve yollar vıcık vıcık olmuştu. Nazım'ın lafı hiç bitmiyordu. Ne de tatlı anlatıyordu. Güneş yavaş yavaş Çamlıca tepesine inmişti. Onlar da su birikintilerine, çamurlara, bataçıka gezintilerini sürdürüyorlardı. Ama Suat Hanım'ın beklentileri başkaydı. Nazım bir ara heyecanlı bir şeyler anlatırken arkadaşı onu arkasından kucaklayıverdi. ''Aa yeter Nazım'' dedi. ''Bıktım bu senin derslerinden. Yanında ben var mıyım yok muyum hiç umurunda değil. Sanki okulda öğrencilerinle konuşuyorsun.'' Bu söze ne denir? Serde erkeklik var. Nazım şeytana uymak zorundaydı. Suat'ı kucakladı. Dudak dudağa geldiler. Suat Derviş'in de beklediği buydu. Çevrede hiç kimse yoktu. Zaten olsa da umurlarında değildi. Uzun, çok uzun bir öpüşme seansından sonra Nazım'ın sesi kesildi. Evde Piraye'ye ne anlatacağını düşünmeye başladı. Suat Derviş'le Çamlıca sırtlarında dolaştık, uzun uzun öpüştük diyemez diye telaşlandı. Suat dönelim artık. Hava serinledi demekle yetindi. İyi ya dönelim. Anlıyorum, evine geç kaldın. Biraz öyle oldu ama yine buluşuruz. Her şey çok tatlıydı. Döndüler. Nazım ayakkabılarını ve pantolonunun paçaları çamur içinde eve gelince Piraye sinirlendi. Nazım bu ne hal? Çamurlara batmışsın. Nerede kaldın? Piraye'ciğim, nasıl oldu bilmiyorum. Bir sonraki durakta inmişim, yolda çamurlara battım dedi ama Piraye hiç inanmadı. Hani söz vermiştin, beni aldatmayacaktın, işte aldatıyorsun diye haykırdı. Nazım susuyordu. Piraye bunalımlar içindeydi. Kendimi öldüreceğim diye bağırdı. Nazım yerinden kımıldayacak halde değildi. Hiçbir suçu yoktu ama Çamlıca'nın çamurlu yollarında dolaşıp elinde olmadan bir kadını öpmek zorunda kaldığı için kendini biraz kabahatli buluyordu. Piraye mutfağa girerek bir kova su doldurdu, suyu kendi başından aşağıya boşalttıktan sonra balkona çıkıp oturdu. Zatürre olup öleceğim, benden kurtulursun diye söylenmeye başladı. Nazım yalvar yakar yarım saat uğraştıktan sonra Piraye'yi güç bela içeri alabildi. Nazım'ın başı dertteydi. Piraye, Semiha, Suat Derviş hangi birini mutlu edecekti? Peki Suat Derviş ne oldu? Bir süre sonra Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın, kardeşinin torunu, TKP liderlerinden Reşat Baraner'in eşi oldu. Çok sayıda kitabı yayınlandı. Hiç, Çılgın Gibi, Ne Bir Ses, Ne Bir Nefes, Ankara Mahpusu, Fosforlu Cevriye. Bir yandan da çeviriler yaptı. Kitapları yabancı dillere çevrildi. 1944'te yayınladığı Niçin Sovyet Rusya'ya Hayranım adlı kitabından dolayı da 8 aya mahkum oldu. 1972'de ölen Suat Derviş, 1953-1963 yıllarında İsveç'i Fransa'da sürgün gibi yaşadı. Tülay Germa'nın hayat arkadaşı Erdem Buri, onun yakın akrabası olurdu. İkisi de Derviş Paşa'nın torunuydu. Tülay Germa'nın deyimiyle Suat Derviş, derin bilgili, alçak gönüllü, umutlu, sabırlı, yoksul, çilekeş ve onurlu bir yazardı. Tülay German, yıllar sonra Suat Derviş'i şöyle anlatacaktı. 1963 yazıydı. Siyasal nedenlerden dolayı 10 küsur yıldır içeride olan Reşat Fuat Baraner hapisten yeni çıkmıştı. Erdem Buri'nin Moda'daki evinin terasındaydık. Telefon çaldı. Suat Derviş telefonda Erdem'e Reşat Enişten'le Koça'dayız, sen de gel diyordu. Kalkıp gittik. Masaların birinden bir kadın ve bir erkek ayağa kalktı. Erdem'le kucaklaştılar. Erdem beni tanıştırdıktan sonra Suat abla dedi. Utanmıyor musun? Neden hiç bize gelmedin? Suat Derviş, enişten yeni hapisten çıktığı için evine gelip seni zor durumda bırakmak istemedi. Koço'ya gelmenizi o önerdi dedi. O geceden sonra haftada bir, bazen iki kez Suat Derviş, ablası, Reşat Fuat ve Orhan Kemal'le buluştuk. Bazen de biz onlara giderdik. Polisin solcuları topladığı zamanlarda sabah sabah ilk onların kapısı çalınırdı. Küçük bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Kapıdan girer girmez Antye'de büyükçe bir yemek masası vardı. Üzerinde ekmek, beyaz peynir, kavun, çoban salatası bir rakı bulunurdu. Yaşamım boyunca beni gözlerimden yaş gelinceye kadar güldüren az kişi tanıdım. Reşat Fuat'ın mahpushane hikayeleri ise Orhan Kemal'in deyişiyle daha çiçeği burnunda tipli, Türkiye İşçi Partisi, Tülay için korku filmi gibiydi. Tabutluklar, falakalar, su gibi terletip buz gibi kış gecesini ayakta, cam önünde geçirmeye zorlamalar. 11 Aralık 1964'te tipe para toplamak için Saray Sineması'nda Aşık İhsani, Aşık Nesimi Çimen, Aşık Ali İzzet, Ruhi Su, Erdem Buri ve ben bir konser düzenledik. Reşat Fuat orada bulunması zararlı olur diye gelmediydi. Suat Derviş dayanamadı, geldi, arkada bir köşeye oturdu ve çok duygulandı. O hep gülen ve güldüren Suat ablayı salon boşaldıktan sonra Erdem'e sarılmış ağlarken bulduğumdu. Son telefon konuşmamızda hayatımı yazıyorum demişti, bitiremedi. O karanlık 12 Mart döneminde devrimci gençlere kanat geren Suat Derviş de gitti. Nazım Orhan Kemal'e Bursa cezaevinden yazdığı bir mektubunda muhakkak ki yeryüzünde en kuvvetli bağlardan biri de kafa ve yürek dostluğudur diyordu. Çıkar nedir, döneklik nedir bilmeyen, derin bilgeli, alçak gönüllü, umutlu, çilekeş, eski tüfeklere selam olsun. 9. ayrımın sonu, sayfa 112.